İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle yeni yılın ilk programında yine birlikteyiz. Yine birlikteyiz diyorum çünkü 2015 yılı boyunca da biz sizlerle bu programı beraber gerçekleştirmiştik. Sizlerle yaptığımız geçen yılın programlarında genellikle Kur'an-ı Kerim'deki kavramlar ve bu kavramların Müslüman bireylerin hayatına yansımaları üzerinde durmuştuk. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden çok kıymetli hocalarımız bize konuk olmuşlardı ve bizi çok değerli bilgileriyle aydınlatmışlardı. Bu sene de yine aynı minval üzere programımız devam edecek ama bir fark var. Biz bu sene için daha somut ve sizin hayatınıza daha dokunduğunu düşündüğümüz bir takım konular belirledik ve o konular üzerinden programlarımızı gerçekleştireceğiz. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Oğuzhan Tan hocamız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Şimdi hocam da herhalde bana katılacaktır. Bugün tabii programımız ilk. Yeni yılın ilk programı ve yeni yılın ilk gününe denk geldi. Biz size biraz iyi niyetlerimizi ve iyi dileklerimizi sunalım istiyoruz. Hep iyi başlangıçlar olsun istiyoruz. Bu da bizim için bir şans oldu. İlk gününde sizinle beraber olmak. İlkler her zaman önemlidir. Biraz eksiği olur ama biz tabii çok tecrübeli olduğumuz için geçen seneden zannediyorum o eksiklerimizi dinleyicilerimizin de tabii hoşgörüleriyle kapatarak ilerliyoruz. İnsanlar bir başlangıç yapacaklar hocam. Yeni yıla giriyoruz. Hı-hı. Yeni yıl için herhalde sizin de iyi dilekleriniz olur diye düşünüyorum.
Yani yeni yıl, yeni gün, yeni bir sabah hepsi tabii bir başlangıç. İnsanların zihinleri yeni başlangıçlarla kodlanarak ilerliyor aslında. Yani bu zaman dilimlerinin onlara bizim böyle atfettiğimiz bir takım anlamları olabilir ama hayatta ilerlemek bakımından bence çok ilginç. Çünkü 2015 diyorsunuz. Ben bunu böyle daha iyi geçirebilirim. Daha önceki yıllarda yaptığım şeyi yapmam. İşte nasıl başlarsa öyle gider mantığından hareketle. İnşallah 2015'den sonra gelen bu yeni yıla hepimiz güzel başlarız. Güzel devam eder. Sizin programınız da güzel devam eder inşallah.
Hep beraber hocam. Bizim de duamız o. İnşallah bereketli bir program olur. Paylaştığımız bilgiler faydalı i̇nşallah. Olur. Ve dinleyen herkes aradığı bir cevabı muhakkak bulur. Bunları dileyerek başlayalım isterseniz. İlk programımızda istedik ki biraz devam edecek bir konu olsun. Yani üst bir başlıkla ilgili bugün bir açıklama yapalım. Onun devamında da daha ayrıntılı nasıl size yardımcı olabiliriz, sorularınız olabilir veya biz bu soruları zaten toplumdan biliyoruz. Televizyonlardan yani yayınlar esnasında anlıyoruz ki insanlar bazı şeyleri gerçekten dert ediyorlar ve İslam dini açısından, hüküm açısından, yükümlülük açısından, kendi bireysel sorumlulukları açısından merak ediyorlar. Daha çok o sorular, o konular üzerinde yoğunlaşarak birkaç program peş peşe yapmak üzere bugün mesela aile konusunu üst başlık olarak belirledik. Aile konusunu konuşmaya başlamadan önce neden acaba böyle bir konuya eğilme ihtiyacı hissettik? Biz hocamla tabii daha önceden bunun müzakeresini yaparken şunu fark ettik ki aile toplumun en küçük bireyi olarak aslında toplumu oluşturan en önemli yapısal değil mi bir kurum. Ve bu kurumun içerisinde bireylerin durumu ve bu bireylerin birbirleriyle ilişkileri, iletişimleri, hakları, hukukları hepsi aslında toplumu ve genel olarak bir milleti, dolayısıyla devleti oluşturan, insanlığı, bütün insanlığı oluşturan. Dolayısıyla o en küçük yerden başlamak bizim için herhalde en isabetli olacaktır
Kesinlikle.
diye düşündük.
Evet.
Tabii tek tek dinleyenlerimiz var. Aile olarak radyonun başında bizi dinleyenler var veya dinlediği programı aile bireyleriyle oturup konuşan, tartışan dinleyicilerimiz var. Ve biz de istiyoruz ki biraz aile nedir, ailedeki bireyler birbirleriyle ne durumdadır ve bu konular dini açıdan nasıl yorumlanabilir, nasıl sorular var, bunlara nasıl cevaplar bulabiliriz, bunlarla ilgili konuşalım. Öncelikle bir ailenin tanımını yapmak gerekirse, mesela hocam sizin alanınız açısından böyle bir tanımlama var mı?
Bazı kelimeleri sözlükler şöyle tarif eder, malumdur der geçer. Şimdi aslında aile tabii ki malum olan bir şey hepimiz açısından. Ama İslami kaynaklara baktığımız zaman ben şunu gördüm şahsen. Aileden daha ziyade, çekirdek aileden daha ziyade bir akrabalık tarifi yapıldığını gördüm. Başka bir de işte geniş aile tarifi var. Özellikle fıkıh kaynaklarında bir karabet dediğimiz bir akrabalık ilişkisi anlatılıyor. Yani gerek aile bireyleri, gerek miras tahakkuku, gerek aile içi hak hukuk, bunlara hep baktığımız zaman sadece bir baba, anne ve evlat arasında cereyan eden haklardan bahsedilmediğini görüyoruz. Bu da tabii Kur'an-ı Kerim'in indiği dönem ve müteakip dönemler içerisinde de geniş aile tipinin benimsenmesiyle alakalı bir şey. Yani buradan İslam hukuku veya İslam çekirdek aile kavramını reddeder diye bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü sosyolojik olarak bu da tartışılan bir şey. Hani aileler çekirdek aile mi olmalı? Yoksa eskisi gibi babaanneli, dedeli, nineli, amcalı, yakın, daha böyle bir komünel tabir doğruysa bilemiyorum. Bir aile mi olmalı? Bu da tartışılan bir konudur. Hani sosyolojik açıdan bunlardan bir tanesine taraftar olmak söz konusu olabilir. Bir tanesi daha modern bir şey, çekirdek aile. Daha işte çocuğu ne yapıyor çekirdek aile? Bir çocuğu, çocuk için daha iyi bir ortam gibi, yani mekan açısından, mekan imkanlarını daha rahat paylaşabiliyor. Değil mi? Çekirdek aile daha fazla imkan düşüyor çocuğa. Ama diğer taraftan münasebetler bakımından çocuk mahrum da kalıyor. Hani bu tartışmada çekirdek aile mi, geniş aile mi tartışmasında İslam nerededir derseniz, bence naslarda veya literatürde daha çok geniş aile tiplemesine temas edilmesi biraz tarihi şartlardan dolayıdır diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de de ailelerden bahsedilir. Mesela Hazreti Peygamber'in ailesinden bahsedilir. Fakat ailesinden bahsedilirken yine kurba kelimesi söylenir. Hı hı. Kurba, karabet, akraba demek. Hı hı. Zil kurba der mesela. Hı hı. Hazreti Peygamber'in akrabaları demektir. Ailesi ve akrabaları bir noktada eşitleniyor. Yine İmran ailesi geçer.
Ali İmran diye Ali sure İmran, var zaten. Tabii, dinleyicilerimiz ona biliyorlar onu.
İmran ailesi demek zaten, evet. Ve bir surenin adı. Bu Al kelimesi de yine baba, anne ve oğuldan oluşan bir şey değil. Bir sülale, bir geniş bir
geniş
aile tipidir. İki açıdan da konuşmak mümkün yani İslam açısından.
Evet, elbette. Yani şimdi tabii haklar, hukuk konusu konuşulunca bütün hepsi girecek içine sizin söylediğiniz çerçevede. Ama ben şunu ön plana çıkarmanızdan doğrusu etkilendim. Yani aile çekirdek de olsa, geniş aile de olsa, özünde geleneğin bize kattığı kavram yakınlık kavramı.
Yakınlık.
Mesela
evet.
Bu çok
ve
önemli bir şey
belki.
Ve sorumluluk. Hı-hı. Yani ilişkiler içerisindeki sorumluluk. O zaman aileyi konuşurken hangi sosyolojik perspektifle olursa olsun, hangi ihtiyaç toplumsal ihtiyaçla çerçevelenirse çerçevelensin, sorun değil. Biz bu yakınlığı hep merkeze alarak herhalde konuşacağız. Yani o hukuki ilişkileri de, ahlaki ilişkileri de, sorumlulukları da bu yakınlık çerçevesinde konuşmak sanki bana daha iyi gibi geldi.
Yani bizi aile yapan şey aslında birbirimize karşı bir takım haklarımızın ve sorumluluklarımızın oluşmasıysa bu aslında aileyi dedemize, amcamıza, akrabamıza oraya kadar götüren bir şey.
Götüren bir şey. Evet. Evet. Çünkü aile demek bu demek. Peki. O zaman şimdi aile olmanın şartları Yani aile olabilmesi için ister çekirdek ister geniş aile olsun herhalde en az iki kişi gerekiyor değil mi?
Malzemeler
Bu
en az iki
malzemeler
kişi.
en az iki kişi. Dolayısıyla biz bu kişilerden başlayarak acaba bu konuya giriş yapsak mesela. Onlar aile olmadan önce yine bir ailenin parçası olarak ama bir birey olarak toplumda var olan insanlar. Peki o bireysel duruşlarını veya bireyselliklerini aile olarak birazcık kaybetmiş olmuyorlar mı acaba? Ya da başka şeyler söylemek istiyorum da söylesem mi? Yani aile olmak bireysel olmaya biraz ters düşen bir şey mi yoksa ailenin içerisinde de insan birey midir? Bireyselleşme özgürlüğünü, imkanlığını devam ettiren bir varlık mıdır? Yani şimdi bu birey kelimesi, bireyselleşme kelimesi, bireysellik kelimesi çok sanki böyle özellikle bazı durumlarda kabul görmüyor gibi geliyor da. Ya oradan başlayalım mı? Birey, bireysel bir birey, birey olmayı özleyen veya o yönde çalışan bir birey ve ailenin içerisinde bir birey.
Şimdi birey dediğimiz zaman benim aklıma aileden de konuşuyorsak mahremiyet geliyor. Şimdi mahremiyet belki toplumda hemen şöyle anlaşılıyor. İşte örtmek, göstermemek, aşikar etmemek, ifşa etmemek, ondan sonra edep, adap, iffet değil mi? Bunlar geliyor. Fakat bunun dışında aslında bir özel hayat demek. Tam olarak biz bugün mahremiyet kelimesini özel hayat anlamında kullanabiliriz. Biz özel hayatın bazı parçalarını daha çok mahremiyete endekslemişiz ve daha dar alandaki şeylere belki mahremiyet diyoruz ama yani herkesin bir mahremiyeti vardır. Zihninin içi mahremdir. Yaptığı işler mahremdir. Yani onun bir çocuk da olsa çocuğun da dahil olmak üzere bir mahremiyeti vardır. Saygı duyulması mahremiyet de ihtiram hürmetten geliyor. Saygı duyulması gereken bir alanı vardır. Dolayısıyla bu aile içerisinde de olsa dışarıda da olsa korunması gerekir. Biz burada ideal düzeyde bahsediyoruz. Ama şu ailede, şu toplumda, bu tarihte, bu şu derecede korunmuştur, korunmamıştır'a girersek tabii biraz hadiselerden bahsetmeye başlarız. Biz biraz prensip bazında bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki yaşananları da göz ardı etmeyeceğiz ama neticede aslında birlikte yaşamak, ister aile, ister toplum, ister iş yeri olmakla birlikte insanların bireysel bir hakkı ve mahremiyetleri olmalı. Şimdi burada siz bir şey söylediniz. Dediniz ki insan bir aileden çıkıyor, başka bir aileye giriyor. Veya birinci ailesinden aslında çıkmadan geniş halkanın içerisinde, geniş dairenin içerisinde küçük bir alt daire, alt çember kuruyor, küçük bir aile kuruyor. Yani aileler bu şekilde ilerlemiş oluyor. Burada modern yaşamın getirdiği sıkıntı, birinci ailesinden çıkmış, birinci çemberinden çıkmış, ikinci çemberine de henüz girmemiş insanlar. Yani tam anlamıyla büyük şehirlerde bireysel yaşam süren belki insanlar, bir artı bir evlerde yaşayan, bunu bir hayat tarzı haline getiren, sadece kariyer odaklı, yani sadece arkadaşlık üzerinden bir sosyal münasebet geliştiren, başka bir de işte ailesiz insanlar, yani ailesi uzakta, tabii ki bir kökü var. Belki bayramda seyranda arıyor ediyor ama kendi ailesinden kopmuş ve yeni bir aile kurmaya da pek gönüllü olmayan, onda belki bir kendisine mutluluk vaat eden bir şey aramayan insanlar var. Bu ülkemizde de büyük şehirlerde problem olmaya başlamıştır. Yani biz dinleyenlerden bazıları diyecek ki böyle bir problem yok diyebilir ama bir başka dinleyicimiz de evet böyle bir problem var diyebilir. Çevremizle alakalı biraz bu konu. Yani burada bence bir bireyselleşme problemi var. İşte burada aile kurmanın öneminden belki bahsetmek gerekiyor. Bu durumdaki kişilere karşı.
Yani biz bireyselleşmeyi olumlu anlamda alarak böyle bir giriş yaptık. Ama bu bireyselleşme olumsuz, insanı evet. olumsuz anlamda yalnızlaştıran bir sürece de sokabilir diyorsunuz siz.
Ve sıkıntı şu, insan tabii ki birey olmak çok önemli.
Birey. Yani o zaman aile içerisindeki birey ama bu bireyselleşen ve yalnız kalan birey. Belki bu ikisini ayrı kanattan
Şimdi
ele almak lazım.
Şimdi aslında metodolojik olarak şöyle bir şey var. Mesela akıl var, akılcı var. Şimdi akılcı akıl fanatizmi yapmak
evet.
aslında. Hı hı. Şimdi akıl sahibi olmak iyi bir şey. Akılcılık yapmak diğer faktörleri devre dışında
bırakmak demek.
Birey olmak iyi bir şey. Biz de hep bireyden bahsediyoruz, insan şahsiyetinden bahsediyoruz. Hatta ve hatta insan aile olmadan önce ve Müslüman da olmadan önce belki. Önceliği burada zamansal öncelik değil,
değil
ontolojik
evet.
ve epistemik bir
fark
açıdan.
Ediş açısından.
Evet, insanın ilk önce bir birey olması lazım ki siz o fona bir takım renkleri, din, efendim toplum gibi bir takım renkleri tekrar ekleyebilirsiniz. Önce bir birey olacak. Ama bireyselcilik dediğimiz zaman cilikcılık.
İşte bireycilik veya bireyselcilikle
evet.
bireyselleşme
farklı
aslında
şeyler,
farklı şeyler.
Kesinlikle
biraz
farklı
onu
şeyler.
Söylemek lazım.
Yani bu ben akılcılık dedim. Bir sürü başka kavramlar aslında örnek olarak verebiliriz ama konuyu dağıtmaktan endişe ederim. Bireyselcilik yani bencilleşmenin de
Güzel.
Bir tezahürü olabilir.
O zaman demek ki bu aile kavramı içerisindeki bireyden bahsederken karşılıklı etkileşim içerisinde yani bu etkileşim karşılıklı bir kavram. Hem etkilenip hem etkileyeceğini bildiği yani bunu baştan kabul ettiği bir bağlama girdiğini bireyin herhalde değil mi? Bilmesi lazım. Yani bu böyle bir şey. Aile kuracaksam o zaman ben burada hem etkileneceğim hem etkileyeceğim. Karşılıklı bir süreç işleyecek burada. O zaman da bireyci olmaktan çıkıyor. Ama o kimliğini koruyarak, o kimliğine roller ekleyerek, annelik mi, babalık mı, başka bir şey mi veya işte evlatlık mı, evlat olduktan sonra da değil mi? Hepsinin birbiriyle iletişim biçimleri var.
Şimdi insan psikolojik olarak ne zaman kayıp duygusuna giriyor? Ben psikoloji alanım değil ama psikoloji sahibi olduğum için en azından tecrübelerimden bilebilirim diye düşünüyorum. İnsan ne zaman kayıp duygusuna giriyor? Kayıp olan kişi, arazide de böyledir, bir yere gider, ileri geri gidemez. Bir A noktası ile B noktası arasında gitmemektedir. A'yı ve B'yi kaybetmiştir. Ve arada bir yerde dolaşmakta ve bocalamaktadır. Şimdi A ile B burada eğer geldiğiniz aile, içine doğduğunuz aile ve oluşturacağınız aile olarak değerlendirirsek ve insan soyunun bir devamlılık içerisinde gittiğini görürsek şimdi bazı insanlar bu işte A ve B noktasının arasında bir durakta duruyorlar. Sonra ileriye doğru bir ilişki geliştirmek yerine bir müddet sonra bakıyorsunuz yatay ilişki geliştiriyor. Yani orada bir ilişki geliştiriyor. Ve orada sonu olmayan, öncesi olmayan geçici bir
günlük
bir ilişki geliştiriyor. Bu belki kendisine şey gelebilir. Yani böyle bir tüketim tarzı iyi de gelebilir. Öyle düşünebilir. Fakat son tahlilde baktığınız zaman, o uzaktan baktığınız zaman, topluma baktığınız zaman, tarihin getirmiş olduğu toplumların ilerlemesi ve medeniyet kurması, onların kalıcı olabilmeleri gibi perspektiflerden baktığınız zaman bu bireyin bu tavrı, bu bireyselciliği aslında son tahlilde topluma, kendisine, geleceğe hizmet eden bir davranış değil.
Değildir. Evet.
Evet.
O zaman peki aile dedik, aile içerisindeki birey dedik. Burada da bir önemli kavram çıktı karşımıza. Mahremiyet kavramıyla birlikte açıkladınız siz bunu. Yani bu bireyleşme aslında mahremiyeti de içeren, mahremiyeti de düşünmemizi gerektiren bir şey. Yani her bir bireyin mahrem alanı zaten kendine özel bir alan. Zihinsel, duygusal, fiziksel hiç fark etmez ama aile içerisinde de bu korunması gereken
Kesinlikle.
Bir şey anlaşılan.
Tabii.
Şimdi aileyle ilgili ilerleyeceğiz ama bir öncesine gitmek gerekmez mi? Biz bugün mesela vaktimiz de zaten sınırlı. Evlilik öncesine bir giriş yapalım.
Tamam.
Olmaz mı?
Tabii ki,
ondan
aynen.
sonra oradan devam edebiliriz. Nasıl olur? Yani insanlar aile kurmaya niyet ederler. Öncelikle bir nasıl olur? Yani bir tanışıklık dönemi olur, bir şeyler olur, nasıl olur? Oradan bir girelim mi? Bir takım kavramlar biliyoruz aslında bununla ilgili.
Şimdi ben deminki anlattığımda dedim ki bireyselci olmaması lazım insanlar. Ne yapacak? Sosyoloji var, tarih var. Şimdi bir insanın omzuna, kardeşim ben tarihi mi temsil ediyorum? Ben kendi hayatımı temsil ediyorum. Gibi büyük bir yük yüklediğimizin de farkındayım. Yani bir tane tırnak içerisinde zavallı bir insanız yani. Yeryüzüne gelmişiz. Neymiş yani neslin devamı, tarihin ve milletin, kültürün akış bana mı bağlı diye bir düşünebilirsiniz.
Evet, değil bana mi? Bağlı aslında. Bunun cevabı
işte
bu.
Size bize bağlı tabii, neticede bağlı. Burada evlenme dediğimiz zaman, bu az önceki böyle bir misyon açısından baktığımız zaman toplumuna şöyle, özellikle tarım toplumunda, geleneksel anlayışımızda kişi evlenmeyi bir meslek almak nasıl toplumsal bir ödev, rol ve hayatı devam ettirmek için bir şeyse, bir zaruretse evlenmeyi de böyle bakıyor. Aş iş diye de bu bir şey oluyor, formüle ediliyor. Aş, iş, eş. Aşla iş zaten aynı şey belki. Neticede işle eşe geliyor. Ve bu iki şey üzerinde, zaten hayatımızı iki şey üzerine geçiriyoruz. Ya evdesin, ya iştesin, ya da yoldasın. Büyük şey nerede olunca. Şimdi nasıl evleniyor insanlar? Kimisi bir ödev olarak evleniyor. Kimisi daha seçerek evleniyor. Şimdi burada seçmekle memnun olmak arasında bir fark var. Şimdi 20 yaşında çocuk. Çocuk, eğer 20 yaşındakiler varsa alınmasın. Dinleyenler içerisinde.
Ama baştan zaten çocuk dediniz onlara. Onlar alınacakları kadar alındılar.
Şimdi işte ben onu geri almaya çalışmaktayım şu anda. Şimdi 20 yaşında genç diyelim. Şimdi evleniyor. Veya 20 yaş, bu çocuk, bu genç insan mutlu oluyor aslında. Memnun da oluyor. Kız mesela birisine veriliyor. Değil mi? Kendi düğününde oynuyor da, seviniyor da bakarsanız. Peki, bakın memnun oluyor. Maruz kaldığı duruma memnun olarak evlenenler var. Bir de ihtiyar ederek, seçerek, yani aklıyla meseleyi kast ederek seçenler var. Değil mi? Şimdi burada da evlenme tercihi farklı niteliklerde oluyor. Birisi maruz kaldığı duruma memnun olarak evleniyor. Birisi de ben diyor acaba nasıl seçebilirim? Yani adeta kalabalığın içerisinde seçebileceği hayatı arayarak, kast ederek onu bulmaya çalışıyor. Değil
Hocam
mi?
Bir kelime girmek istiyorum da belki bunu bir sonraki programda daha geniş işlemek mümkün olur. Burada bir ehliyetten söz etmek mümkün mü? Yani siz seçmek deyince benim aklıma direkt o geldi. Sanki böyle bir şey lazım. Yani ben neyi seçeceğimi nereden bildim? Bana öğrettiler mi veya toplumda öyle bir durumda mıyım ki? Veya böyle bir kimlik oluşturdum mu? Böyle bir birey oldum mu ki?
Hocam şöyle, biz ehliyet kavramından bahsedersek bence iyi bir yerden girmeyiz.
Girmez
niye biliyor musunuz?
Miyiz?
Şundan
peki.
Dolayı iyi yerden girmeyiz. Çünkü herkes ehil. 18 yaşını bitiren, Türkiye'deki kanunlara göre diyelim.
Güzel.
Veya İslami perspektiften akıl bali olmuş, 15-16 yaşına gelmiş bir kişi diyelim, artık fizyolojik olarak, zihinsel olarak belli bir olgunlukta kabul ediliyor. Ama
İşte
bunlar,
bu kadar. Bunu söylediniz ya, bana yetti
bunlar
zaten. Tamam.
Hepsi, şimdi bunlar ehil sayıyoruz. Fakat bu seçme dediğimiz hadiseyi 50 yaşında, 60 yaşında insan bile yapamadan ömrünü
tamamlamış oluyor.
Yani seçmek ayrı bir şey. Biz de burada aslında evliliğin hakkından, hukukundan, kanunundan çok biraz formasyonundan ve başka manada ehliyetinden, yani zihni ehliyet, hukuki ehliyet değil de zihni ehliyetten bahsetmiş oluyoruz. O çok önemli. Şimdi isterseniz şeye doğru biraz hareket edelim mi? Evliliğin gerekliliğine.
Hocam bu bu soru bir sonraki programın başlangıç sorusu olsun.
Öyle
olur
mi
mu?
Olsun?
Evet, öyle tamam. Olsun. Çünkü vaktimiz doldu. Dinleyicilerimize baştan zaten söylemiştim. Bu yıl programlarımız biraz üst üste birbirinin devamı programlar olabilir. O yüzden lütfen bizi dinlemeye devam edin. Biz bunu çok özenerek gerçekleştiriyoruz. Hocamız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Oğuzhan Tan idi. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ederim.
İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.